Ayrım 14, sayfa 118. İsmet Paşa'ya telgraf yıldırım hızıyla ulaştırıldı. Bu sırada oturma odasında kimine kızarak, sinirlenerek gazeteleri okuyordu. Yalanlar, abartılar, maksatlı haberler, halkın din duygularını kabartacak yazılar artarak sürüyordu. Ömer yere serilmiş bir battaniye üzerinde oynamaktaydı. Annesi odasında dinleniyor olmalıydı. Eşine seslendi. ''Mevhibe Hanım, Gazi hemen Ankara'ya dönmemi istiyor. Önemli bir olay olmalı. Siz telaş etmeyin, sonra gelirsiniz. Ben bu akşam Ankara'ya hareket edebilir miyim?'
''Evet.'' Paşanın bavullarını hazırlamaya girişti.
1. Süvari Tümeni'nin komutanı 21 Şubat Cumartesi sabahı bir alayını Diyarbakır'da bırakarak bir alayı ile Hani'ye hareket etti. 3. alayı olan 21. Süvari Alayı Ali Bardak'ta. Süvari alayı karşılaştığı küçük isyancı gruplarını tepeleyerek ilerledi. Kısa bir çatışmadan sonra Hani'ye girdi. Hani'de yönetim yeniden kuruldu. Silahlar toplandı, esir olanlar bir binaya hapsedildi. Çok geçmeden isyancılar Hani'yi geri almak için çıka geldiler. Çok kalabalıktılar. Propaganda etkili çalışıyor, Şeyh Said'i Allah'ın görevlendirdiği inancı yayılıp duruyor, her gün bölgeden bir iki aşiret isyana katılıyordu. Hani'yi kuşattılar. İki yanda iyi dövüşüyordu. Ama makineli tüfekler ve süvarilerin pervasızlığı isyancıları yıldırdı. Parça parça çekildiler ve kaçmaya başladılar. Tam süvariler için uygun bir durumdu bu. Subayları da, erleri de heyecanlandırdı. Komutan da heyecana kapılarak kaçanları takip etmelerine izin verdi. Alay atlandı, kılıçlarını çektiler, taburlara ayrılıp kaçan isyancıların ardına düştüler. Hani'de yalnız toplar, makineli tüfekler, ağırlıklar, katırlar, tümen komutanı ile 10 kadar subay ve 150 süvari kalmıştı. Bitlis'te bulunan bir alay da aynı gün Lice'ye hareket ettirilmişti. Bu hesaba göre isyancılar süvari tümeni ile güneyden, bu piyade alayı ile doğudan sıkıştırılmış olacaklardı. Bu iki kuvvetin isyanı bastıracağına güvenenler az değildi. Oysa isyan dalga dalga yayılıyordu. Tipi vardı. Piyade alayı Karabat'a çıka batıya doğru ilerlemeye başladı. Lice-Bitlis arası kuş uçuşu 130 kilometreydi. Çok engebeli bir araziyi aşmaları gerekiyordu. Lice'ye bir haftada ancak varabilirlerdi. Aç kurt sürüleri alayı uzaktan izliyorlardı. Komutan 10 günlük yiyecek ve yetecek kadar cephane almıştı. Katırlara yüklenmiş 4 makineli tüfekleri ve 2 de dağ topları vardı. Ankara istasyonu bakanlar ve milletvekilleriyle doluyordu. Kaynayan Ankara'da İsmet Paşa'nın döneceği haberi bomba gibi patlamıştı. Biraz sonra Gazi Paşa da geldi. Nedense yalnız Başbakan Fethi Bey yoktu. Kulaktan kulağa dedikodu yapılıyor, İsmet Paşa'nın gelişinden memnun kalmadığı fısıldanıyordu. Tren saatinde gara girdi. Halk Partisi Genel Başkan Vekili İsmet Paşa alkışlarla karşılandı. Gazi ile kucaklaştılar. İsmet Paşa sağlıklı görünüyordu. ''Çok iyisin.''
''Teşekkür ederim. Doğru bize gidiyoruz.''
''Peki.'' Latife Hanım İsmet Paşa'ya kendi eliyle çay ikram etti. Biraz konuştular. Sonra paşalar elçi kabul odasına kapandılar. Gazi durumu, olay hakkında edindiği bilgileri, düşüncelerini, tahminlerini, sezgilerini, kaygılarını Fethi Bey'in tutumuyla birlikte geniş olarak İsmet Paşa'ya anlattı. Belgeleri okudu. Fethi Bey'in yavaş yavaş ılımlı çekingen tutumunun Bakanlar Kurulu'nda tartışmalara yol açtığını açıkladı. Öğle yemeği için ara verdiler. Dipnot: Fethi Bey'in tutumuna karşı çıkan bakanlar, İçişleri Bakanı Recep Peker, sonraki İçişleri Bakanı Cemil Uybadın, Deniz İşleri Bakanı İhsan Er Yavuz, Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Ticaret Bakanı Ali Cenani. Behçet Cemal, Şeyh Said İsyanı, sayfa 54. Fali Rıfkı Atay diyor ki, liberalizm 1924'te Fethi Okyar'ın başbakanlığı ile iktidara gelmişti. Devrimin o tehlikeli kuruluş günlerinde Okyar'ın siyasi liberalizmi Şeyh Said İsyanı'na kadar sürdü. Durum fenalaştıkça kendisine hiçbir önleyici tedbir aldırmak mümkün olmuyordu. ''Jandarma var, polis var, kanun var, bunlar yeter.'' diyordu. Fethi Bey bir inkılap devrinin adamı değildi. Çankaya, sayfa 461-462. Başarılı bir asker değildi, başarılı bir siyasetçi de olamadı. Ağırlıklı özelliği Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşı olmasıydı. Yemekten sonra tüm bilgileri bir araya getirerek ve bütün Türkiye'yi dikkate alarak genel bir durum değerlendirmesi yaptılar ve şu ortak kanıda buluştular. Bu olay bir karşı devrim hareketiydi. Mütareke ile başlayıp gelişen milli olan her şeyi, meclisi, cumhuriyeti, özgürlüğü, kadın hareketini, uygarlaşma çabalarını durdurmayı, yıkmayı amaçlayan anlayışın bir parçasıydı. Şeyh Said Efendi'nin açtığı bayrak kanlı 31 Mart bayrağıydı. Dipnot: Damat Ferit hükümetinin marif nazırı olan Rum Beyoğlu Fahrettin okul kitaplarında Türk sözünün kullanılmasını yasaklar. Kadınlara biraz güvence sağlayan aile kararnamesi yürürlükten kaldırılır. Ülkeyi yabancı işgalinden kurtarmak için çalışan milliyetçiler izlenir, hapse atılır, İngilizlere ihbar edilir, Malta'ya sürdürülür. Yurtseverlik, milliyetçilik en büyük suç sayılır. Vatanı kurtarmak için Anadolu'da çalışan bütün öncüler ve subaylar, başta Atatürk, yargıçları iktidara bağlı olağanüstü mahkeme tarafından idam cezasına çarptırılır. Nemrut Mustafa Paşa Divanı: Bütün bu kararlar padişah tarafından onaylanır. Damat Ferit kendine bağlı, kafasına göre bir ordu kurmaya çalışır. Tarık Mümtaz Göztepe'nin anılarını okuyunuz. Milli orduyu yok etmek için Kuvvayi İnzibatiye adında bol aylıklı özel bir askeri birlik kurulur. Mütareke basınının işbirlikçi kanadı milli orduyu haydutlar diye niteler. Orduyu her fırsatta aşağılar. Damat Ferit hükümetlerinde adliye nazırı olan Ali Rüştü Efendi, Yunan ordusunun galip gelmesi için dua edilmesini ister. Mütareke döneminde İstanbul yönetiminin anlayışı işte böyleydi. Bu anlayış sahiplerinin istedikleri eski düzenin, yani saltanatın, halifeliğin, şeriatın, dolayısıyla cahilliğin, geriliğin, bağnazlığın, yoksulluğun, orta çağın, milliyetsiz, yarı sömürge, İngiliz uydusu bir devlet olmanın devam etmesidir. Bu anlayışın sonraki temsilcilerinin istekleri de birkaç farklı budur. Behçet Cemal isyan olayı üzerine eski padişah Vahidettin'in basına bir açıklama yaparak sevgili tebaasının Kuvvayi Milliyecilerin zulmünden usandığı ve padişahını özlediği için ayaklandığını söylediğini yazıyor. Sayfa 71. Ahmet Emin Yalman şöyle diyor: Mehmet Vahidettin isyan münasebetiyle Fransız gazetelerine yaptığı beyanatta memnuniyetini belirtip isyana başarılar dilemişti. Gördüklerim ve geçirdiklerim 3. cilt sayfa 164, Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi cilt 3 sayfa 115. Dinciler, saltanatçılar, hilafetçiler, cumhuriyet karşıtları bu anlayışı kaç zamandır açıkça basın aracılığıyla, gizlice dini örgütler yoluyla Türkiye'nin her yanına yaymaya çalışıyorlardı. Meclisi aşağılıyorlardı. Bu özgürlük değil, kaostu, anarşiydi. İkinci meşrutiyet de bu yüzden hızla yozlaşmış, 31 Mart felaketi patlamıştı. Olayın başka bölgelere de bulaşması olasılığı vardı. Dincilerle ayrılıkçılar arasında anlaşma olduğu seziliyordu. İstanbul en duyarlı yerdi. Yeni Türkiye'ye zarar vermek için bu gerici, yıkıcı, çağ dışı anlayışı destekleyecek dış güçler de eksik değildi. Nitekim Yunanistan'daki bir Ermeni örgütü Gazi'nin öldürülmesine karar vermişti. Bunun için Türkiye'ye 3 kişilik bir suikast çetesi yollayacaktı. Rejimi ve uygarlaşma hamlesine, kısacası gerçek kurtuluşu koruyacak ciddi önlemler alınması gerektiğinde görüş birliğine vardılar. Yoksa bütün olumlu sonuçları ile milli mücadele boşa gidebilirdi. Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'yı bırakmadı. Ailesi gelene kadar Çankaya'da kalacaktı. Akşam yemeğine Meclis Başkanı Kazım Özal Paşa ile Fethi Bey'i çağırmayı düşünüyorum. Görüşürüz, ne dersin?
İyi olur, önlem almakta gecikmeyelim. İsyan nedir bilmeyen anlamaz. Bir gün bile çok önemlidir.
Alay kaçak isyancıların ardına düştükten bir zaman sonra yeni bir isyancılar dalgası sessizce Hani'ye sokuldu. 300-350 kişilik bir grup doğudan, başka bir grup da güneyden Hani'ye baskın verdiler. Hani halkının bir bölümü de isyancılara katıldı. Dipnot: Genelkurmay'ın yayımladığı Türkiye Cumhuriyeti'nde Ayaklanmalar adlı kitabın 101. sayfasında isyancıların bu baskını ve dövüşenleri için pek cesurhane deyimi kullanılmıştır. Hiçbir Kürt yazarın kitabında bu objektifliği, hakseverliği görmedim. Bazı Kürtçü web sitelerindeki kaba, vahşi ifadeler, abartılar, intikama davetler insanı ürpertiyor. Bunları hiç uyaran yok mu? Karargahlar ile 150 atlı karma karışık bir halde ve büyük güçlükle Hani'den çıkarak güneydeki bir köye, Şeritan'a çekildiler. Alay isyancıları kovalayıp bir bölümünü tepelemişti. Neşe içinde Hani'ye döndüler. Hani elden çıkmıştı, hiçbirinin neşesi kalmadı. Hani'den çıkmakla yanlış yaptıklarını anladılar. Duygu aklı bastırınca sonuç felaket oluyordu. Onlar da kös kös Şeritan'a çekildiler. Hani'deki ağırlıklar, toplar asilerin eline geçmiş 7 subay esir düşmüştü. Kazım İnanç Paşa'nın öfkesi karargahı sallıyordu. Dipnot: bu çatışmaların sayısı, sırası ve sonuçları hakkında netlik yok. İlgili kitapları inceleyip doğru olanı bulmaya ve yansıtmaya çalıştım. Liceliler ile Şeyh Said Efendi arasındaki anlaşmazlık çözülmüş, Lice'de isyancılara açılmıştı. Lice'ye atlarının üzerinde gösterişli bir biçimde girdiler. Önde beyaz atlı Şeyh Said Efendi vardı. Atın başını Lice müftüsünün oğlu çekiyordu. Şeyhin sağında Lice müftüsü, solunda müftünün katibi, arkalarında da bazı Lice beyleri bulunuyordu. Bunları tutsak alınan bir Türk binbaşısı izlemekteydi. Dipnot: Uğur Mumcu esir alınan subayın albay olduğunu yazıyor. Kürt İslam Ayaklanması sayfa 223-242 sayılı dipnot. Bu kimsenin tümen komutanı olması olasıdır. Halk tekbir çekiyor, saygıyla şeyhin atının yelesini öpüyordu. Allah'ın görevlendirdiği kurtarıcı gelmişti. Akşam yemeği çok kısa sürdü. Misafir salonuna geçtiler, son raporlar okundu. Kuzeyde Çapakçur, yani Bingöl ve Palu, güneyde Ergani ve Maden isyancıların eline geçmişti. Palu'dan sonra Elazığ'a ilerleyecekleri anlaşılıyordu. Her girdikleri yerde hapishaneleri boşaltıyor, öncelikle devlet dairelerini yağma ediyorlardı. Hani ve Lice'ye de girmişlerdi. Bundan sonraki hedefin Diyarbakır olduğu anlaşılıyordu. Fethi Bey olayın küçük yerel bir olay olmadığını kabul etti. O ana kadar en az 3 il isyancıların eline geçmişti. Yayılma sürüyordu. Sıkı yönetim ilan edilmesini o da gerekli buldu. Sıkı yönetim ve sıkı yönetim mahkemeleri isyanın hızını kesebilir, kışkırtıcıların bir daha düşünmelerini sağlayabilirdi. Gece mecliste Gazi'nin başkanlığında Bakanlar Kurulu toplandı. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da katıldı. İsyancılar üzerine yollanabilecek toplam kuvvet bu kadardı. Bu da isyanı bastırmaya yetmiyordu. İsyan bölgesine daha fazla kuvvet göndermek için güney sınırındaki düzeni bütünüyle bozmak gerekiyordu ki buna imkan yoktu. İngilizlerle gerginlik sürmekteydi. Sorun ancak kısmi seferberlik ilan etmekle çözülebilirdi. Başbakan karar veremedi. Halkı heyecanlandırmayı, daha yeni savaştan dönmüş erkekleri tekrar silah altına alıp savaşa sürmeyi doğru bulmuyordu. Sıkı yönetim ilanı ile yetinilmesini istedi. Gazi ve Fevzi Paşa bir iki gün içinde başbakanın da durumu anlayacağını düşünerek ısrar etmediler. Gece toplantısı Ankara'daki gazetecileri çok heyecanlandırmıştı. Mecliste gazetecilere ayrılan odada toplanıp sonucu beklediler. Bakanlar Kurulu 21 Şubat günü isyan sözcüğünü ilk kez kullanarak 12 il ve 2 ilçede sıkı yönetim ilan ettiğini açıkladı. Dipnot: sıkı yönetim ilan edilen iller Elazığ, Muş, Ergani, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt, Bitlis, Van, Hakkari illeriyle Erzurum'un Kığ ve Hınıs ilçeleri. İkinci dönem tutanak dergisi 14. cilt sayfa 288. Bu illere bir gün sonra Malatya da eklenir. 13 il 2 ilçe olur. Karar yıldırım telgraflarla gereği için ilgili illere, bilgi için öteki illere bildirildi. Daha da önemli başka bir gelişme oldu. Ama gazeteciler bunu ertesi gün öğreneceklerdi. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey bir kanun tasarısı hazırlamış ve Bakanlar Kurulu'na açıklamıştı. Tasarı vatana ihanet kanununa bir madde eklenmesi hakkındaydı. Bundan böyle dini siyasi amaçlarla kullanmak, siyasete alet etmek, dini alet ederek devlet şeklini değiştirmeye kalkışmak, dini alet ederek halk arasına ayrılık sokmak ve benzeri şeyler vatana ihanet sayılacaktı. Kanun dinin siyasi amaçlarla suistimalini, yani kötüye kullanımını kesin olarak engellemeyi öngörmekteydi. Bu öneri memnunlukla ve oy birliğiyle kabul edildi. Yasaklanan şeylerin hepsi dine aykırıydı zaten. Kanun dinin yüceliğini koruyor, çok kan, can, emek, sabır, gözyaşı, özveri ve acıyla kazanılmış olan Cumhuriyeti güvence altına alıyordu. Dipnot: maddenin tamamı biraz sadeleştirilmiştir. dini veya mukaddesat-ı diniyeyi esas veya alet ittihaz etmek maksadıyla cemiyetler kurulması yasaktır. Bu kabil cemiyetleri teşkil edenler veya bu cemiyetlere dahil olanlar vatan haini sayılır. Dini veya mukaddesat-ı diniyeyi alet ittihaz ederek devlet şeklini yani cumhuriyet rejimini tebdil ve tayir veya devlet emniyetini ihlal veya dini veya mukaddesat-ı diniyeyi alet ittihaz ederek her ne suretle olursa olsun ahali arasına fesat ve nifak ilkası için gerek yalnız ve gerek topluca sözlü veya yazılı veya fiili bir şekilde veya nutuk vermek veyahut yayım yapmak suretiyle harekette bulunanlar vatan haini addolunur. Cezalar en az 2 yıl hapisten başlıyordu. Son sınır idamdı. Halk Partisi grubu 23 Şubat 1925 günü eski meclis binasında toplandı. Burası Halk Partisi genel merkezi olarak kullanılıyordu. Başbakan gruba hükümetin aldığı kararları ve gerekçelerini açıkladı. İsmet Paşa genel başkan vekili olarak önemli bir konuşma yaptı. Özetle bir devrim sürecindeyiz dedi. Çeşitli nedenlerle bu durumdan memnun olmayanları içten dıştan kışkırtanlar var. Böyle bir olay bugün olmasa yarın olacaktı. Düzenin değişmesini istemeyenler eskiden beri dini alet etmiş, halkı can evinden yakalayarak ayaklandırmışlardır. Milli mücadele bunun birçok örneğiyle doludur. Hiçbirini unutmuyoruz. Herkes bu olaylardan ders almak zorundadır. Hükümetin verdiği kararları destekliyoruz. Bundan sonra alınması gerekli önlemler de gecikmeyecek, bu sorun kökünden bitirilecektir. Dipnot Behçet Cemal Şeyh Said İsyanı, sayfa 42'den yararlanılarak, İsmet Paşa'nın konuşması başka konuşmalarından ve anılarından yararlanarak biraz genişletilmiştir. Birinci meclisin ilk günlerini anımsatan heyecanlı, kararlı bir hava esiyordu. Meclis bu isyan ile düşman işgalini aynı derecede tehlikeli görüyordu. İsmet Paşa'dan sonra Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt tasarı hakkında bilgi sundu. Alkışlarla karşılandı. Karşı devrime karşı cumhuriyeti ve çağdaşlık hamlesini koruyan, bunlara ebedilik sağlayan hukuki önlem alınmıştı. Doktor Reşit Galip bu gelişimi coşkuyla karşıladı, gerekirse daha geniş önlemler alınması gerektiğini savundu. Bu ya onurlu ve başı dik yaşama ya da sürünme dilenme arasında bir hesaplaşmaydı. Gazi de gelmişti, odasından görüşmeleri izliyordu. Toplantı sona erince ileri gelen milletvekilleriyle konuşup görüşlerini aldı. Sonra Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. İsyan bölgesinden alınan bilgiler açıklandı. Hükümet birliklerinin yetersizliği, isyancıların cesaretini ve isyana katılımı arttırıyordu. Bu kez başbakan gecikmeyle de olsa kısmi seferberlik yapılmasının gerektiğini kabul etti. Hangi birliklerin seferi duruma geçirileceği genelkurmayca saptanacaktı. Dipnot B. Cemal Şeyh Said İsyanı sayfa 42-43, Metin Toker Şeyh Said ve İsyanı sayfa 28-30. Grup toplantısından sızan bilgiler ve yansıyan hava, terakkiperver Cumhuriyet Partisi yönetimini kaygılandırmıştı. Bazı Halk Partili milletvekilleri olup bitenlerden muhalefet partisini sorumlu tutuyorlardı. Nitekim bir Halk Partili milletvekili arkadaşı bir muhalif milletvekiline dedi ki, böyle geri, ilkel, yoksul, çağ dışı bir toplum olarak kalacak değildik. Tanzimatçılar gibi yarım yamalak bir şeyler yapmak sorunu çözmeyecekti. Daha köklü önlemler almak, biri ötekini tamamlayacak devrimler yapmak gerekiyordu. Bunları birlikte yapmalıydık. Uygarlık zaferini de birlikte kazanmalıydık. Sudan nedenlerle bizden ayrılarak irticaya, devrim karşıtlarına cesaret verdiniz.
Biz iyi niyetle şöyle düşündük.
Doğru sözümü bitireyim. Halkı kazanmak için dini kullandınız. Cumhuriyetçi olduğunuz bile şüpheli. Devrim yapılmasına karşı olduğunuzu açıkladınız. İstanbul'un yeniden başkent yapılması için demeçler verdiniz. Gerici, bölücü İstanbul gazeteleriyle işbirliği içindesiniz. Siz kimsiniz? Aydan mı geldiniz? Mütarekeyi ve milli mücadeleyi yaşamadınız mı? Neler olduğunu ne çabuk unuttunuz? Ne yapılıyorsa yaşadığımız felaketler bir daha yaşanmasın diye yapılıyor. Bunu anlamamak için damat Ferit kafalı olmak lazım. Muhalif milletvekili dayanamadı, uzaklaştı. Muhalefette de çeşitli görüşler vardı. Bu aşamada Fethi Bey hükümetinin ve kararlarının desteklenmesi uygun görüldü. Dipnot o dönemle ilgili anılar ve yazılardan yararlanılarak. İsyancılar Palu'dan sonra Elazığ üzerine yürüyüşe geçmişlerdi. Elazığ valisi ve Tugay komutanı bir takım önlemler almışlardı. Hiçbiri işe yaramadı. İsyancılar ellerinde Kur'anlar, mushaflar, yeşil bayraklar, tekbir çekerek 24 Şubat 1925 sabahı Elazığ'a girdiler. Önce cephaneliği, jandarma dairesini, hastaneyi yağmaladılar. Hapishanedeki mahkumları serbest bıraktılar. Adliyedeki belgeleri yaktılar. Vali ve Tugay komutanı birkaç savunma girişiminden sonra toplayabildikleri memurlar ve askerlerle şehir dışına çekildiler. Fırat üzerindeki ahşap İzoli Köprüsü'nde son kez bir savunma hattı kurdular. Dipnot, olayı sürekli izleyen Gazi İzoli Köprüsü'ne çekilen Tugay komutanına telgraf göndererek tavsiyelerde bulunmuştur. Diyor ki, asilerin silahı, aldatmayı, bozgunculuğu ve din ile şeriatı kullanarak bilgisizlikten yararlanmaktır. Sizin karşı vasıtanız ve savunmanız, bütün bu sahtekarlıkların emriniz altında olanlara ve temasta bulunanlara layıkı ile ve süratle anlatılmasında ve şuurlu hareketinizdedir. Şu cümleyi de ekliyor, Malatya halkı cumhuriyete sadık ve irticaya düşmandır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar sayfa 106-107. Ahşap İzoli Köprüsü Elazığ ile batıyı bağlayan tek geçit idi. Su taşkınları nedeniyle çürür. 1930'da kullanılmaz hale gelir. Geçişler sallarla yapılır. Bu köprünün 12 kilometre kadar doğusunda betonarme bir köprü inşa edilir. 13 Ekim 1932 günü törenle hizmete açılır. Gazi'nin emriyle köprüye İsmet Paşa Köprüsü adı verilmiştir. Köprünün uzunluğu 156 metredir. 1 Ağustos 1961 Mühendislik Haberleri Bülteni. Şehir isyancılara kaldı. Batı cephesi komutanı Şeyh Şerif Efendi de Elazığ'a geldi. Devlete bağlı yöneticileri görevden aldı. Şehrin ileri gelenlerini valiliğe davet etti. İl müftüsü Mehmet Efendi'yi vali olarak atadı. Yağmanın şehre yayılacağından korkuluyordu. Yağma olmayacağına söz verdi.
Kaygıya yer yok, amacımız dini ve Kur'an'ı kurtarmaktır.
Şeyhin verdiği söz şehre yayıldı. Daha önce hiç böyle bir olay yaşamamış olan Elazığlılar inanıp evlerine çekildiler. Gece yağma başladı. Şeyh engel olmaya çalıştıysa da başaramadı. Yağma hırsını yenemedi. Ama halk ayılmıştı. Silahla, sopayla karşı koymaya başladılar. Bazı çapulcuları tepelediler. Yağma ileri gidemedi. İlk kez halktan tepki görüyorlardı. Şehrin güvenli bir köşesine çekilip sabahı beklediler. Elazığ halkının dövüşmeye hazır olduğunu fark edince sabah Malatya'ya yürümeye karar verdiler. Ne olacak, orayı talan ederlerdi. Bağıra çağıra yola çıktılar.
Malatya'ya gidiyoruz, Müslüman olanlar arkamızdan gelsin.
Bir bölümü Elazığ'da yaptığı yağmayla yetinip Palu'ya geri döndü. Kalanlar Malatya'ya yürüdüler ise de şehre giremediler. Kimi yakalandı, kimi kaçtı. Meclis 25 Şubat 1925 günü 14.15'te açıldı. Başkan Kazım Özalt Paşa'ydı. Başbakan Fethi Bey kürsüye geldi. Önce isyan bölgesindeki askeri durumu anlattı. Sonra ele geçirilen belgelere dayanarak isyanın içeriğini, amacını açıkladı. Bu bir İslam-Kürt isyanıydı. Bu aşamada gerici, karşı devrimci niteliği ağır basıyordu. Gerekli her önlemin alınacağını söyledi. Bu açıklama alkışlarla karşılandı. Başbakandan sonra muhalefet lideri Kazım Karabekir Paşa söz alarak sıkı yönetim kararını destekledi. Özetle dedi ki, ''Milli varlığımızı tehlikeye koyanlar her türlü lanete layıktır. İç ya da dış bir tehlike karşısında bu vatanın bütün çocukları birlik içinde her fedakarlığa hazırdır.'' Bu konuşma da çok alkışlandı. Mahmut Esat Bey dinin suistimali ile ilgili kanun tasarısının öncelikle görüşülmesini önerdi. Uygun görüldü. Adalet Komisyonu'nun raporu okundu. Çok kısa bir iki konuşmadan sonra tasarı oy birliği ve alkışlarla kabul edilerek kanunlaştı. Dipnot, 2. dönem tutanak dergisi 14. cilt sayfa 306-311. Ertesi gün 26 Şubat'ta bir Fransız şirketine ait olan tütün tekelinin yani rejisinin 1 Mart'tan başlayarak kaldırıldığı hakkında kanun kabul edilecek, Türk tütün çiftçilerinin bu yabancı tekelden ve silahlı adamlarından çektiği sıkıntılar sona erecektir. Bu ciddi, önemli bir atılımdı. İzmir İktisat Kongresi'nde bu Fransız tekelinden çok şikayet edilmişti. Sorunlar adım adım çözülüyor. gerçekleri çarpıtarak bildiren yabancı haber ajanslarından yıllardır yakınılıyordu. Bunlar emperyalistlerin ve işbirlikçilerin kurduğu ajanslardı. Hepsinin Türkiye merkezi İstanbul'du. Ankara karşıtı olarak çalışıyorlardı. Bugün hükümetin aldığı bir kararla yabancı ajansların etkinliklerine son verildi. Bu hizmet Anadolu Ajansı'nın tek eline verildi. İsmet Paşa, Fevzi Paşa, Genelkurmay 2. Başkanı Kazım Orbay Paşa akşam Çankaya'da Gazi'nin başkanlığında bir araya geldiler, harita başına geçildi. Hangi birlikler seferber edilecekti? İsyan nasıl bastırılacaktı? Seferberlik tamamlanana kadar ne yapılacaktı? İki kol ordu ile bazı birliklerin seferber olması yeterli görüldü. Hazırlıklar tamamlanana kadar birlikler bulundukları yerde direnecek, taarruz ve takipte bulunmayacak, bekleyeceklerdi. Diyarbakır kesin olarak savunulacaktı. Genel plan şöyle belirlendi. Seferberlik bitince isyan bölgesi kuşatılacak, çember gittikçe daraltılarak isyancılar sarılıp teslim alınacaktı. Kuşatmaya mümkün olduğu kadar sessizce başlanacaktı. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 103-112, Metin Toker Şeyh Said ve İsyanı, sayfa 59-60, B. Cemal Şeyh Said İsyanı, sayfa 49. Barış zamanında birliklerin asker ve silah sayıları yarıya yakın indirilir. Bu yüzden barış birlikleri tam güçlü değildir. Seferberlik birliklerin savaş için belirlenmiş subay, er ve silah sayılarının yükseltilmesi demektir. Her birlik er eksikliğini kendisine ayrılmış bölgeden asker alarak tamamlar. Silahlar seferberlik depolarından sağlanır. Ön hazırlık iyi ise seferberlik çok kısa zamanda tamamlanır. Seferber edilen birliklerin listesi Türkiye Cumhuriyeti'nde ayaklanmalar, sayfa 103-104. Ordunun yanında isyancılara karşı dövüşen aşiret birlikleri de vardı. Cumhurbaşkanlığına ve meclis başkanlığına bütün Türkiye'den olduğu gibi aşiretlerden ve Güneydoğu belediyelerinden de isyanı lanetleyen, cumhuriyete bağlılık belirten telgraflar geliyordu. Bugünlere ait tutanak dergilerinde her gün telgraf yollayanların adları yer alıyor. Cumhurbaşkanlığına yollanan telgraflara Gazi yanıt veriyordu. Meclise yollananlara meclis başkanlığı. Gazi geç saate kadar meclisteki odasında kalıyor, çalışıyor, ilgililerle görüşüyor, uyarıyor, tüm illeriyle bağlantı halinde bulunuyordu. Gizli telgrafları özel kalem müdürüne yardım eden Hasan Rıza Bey ile yolluyordu telgrafhaneye. Gece yarısına doğru telgrafhaneden dönen Hasan Rıza Soya son olarak yeni bir telgraf metni verdi. "Bu yazıyı şifrele, tekrar telgrafhaneye git. Üzerine bizzat açılacaktır kaydını koy. Telgraf gidecek kimseleri telgraf başına çağır. Hemen yanıt iste, yanıtlarını al getir." Telgraf Erzurum ve Trabzon valileriye İstanbul'daki kolordu komutanı Şükrü Naili Paşa'ya çekilecekti. Telgraf yaklaşık şöyleydi. Güneydeki hadisenin genel bir irtica hareketinin başlangıcı olmasından endişe ediyorum. Bu bakımdan mıntıkanızda vaziyet nedir? Yapılacak bastırma hareketi sırasında oradan emin olabilir miyiz? Cumhurbaşkanı bütün olasılıkları yokluyordu. Son olarak üçünden de güven verici olumlu yanıt alınca rahatladı. Telgrafları ve yanıtlarını yaktırdı. Haydi gidelim çocuk. Dipnot: Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 1. cilt, sayfa 317. İsmet Paşa Şeyh Said'in "din tehlikededir, dini kurtarmak lazımdır" gibi açıklamalarla hareketini memlekete Kürtçülük hareketi olarak değil, dini bir hareket olarak göstererek her tarafı harekete geçirmek sevdasında olduğunu düşünmektedir. Atatürk'ün düşüncesini de özetlediğini sanıyorum. İsmet İnönü Hatıralar, 2. cilt, sayfa 201. Lice'ye yürümeye çalışan piyade alayına haber gönderilerek Bitlis'e geri dönmesi emredildi. Emri getiren haberciler yarı donmuş haldeydiler. Battaniyelere sardılar, ateş yakıp ısıttılar, çay verdiler, canları geri geldi. Alayın dönüşü daha zor oldu. Soğuktan kirpikleri bile buz tutup birbirine yapışıyordu. Ama karınları tok, sırtları pekti. Allah devlete zeval vermesin. Hiçbir isyancı ile karşılaşmadan döndüler. Büyük kuşatmayı bekleyeceklerdi. Seferberlik ilgili birliklerin bölgelerinde ilan edildi ve gençler silah altına çağrıldı. Halk oğullarını askere yine davul zurna ile yolluyordu. Askere çağrılanlar askerlik şubelerine gelmeye başladılar. Bunların çoğu deneyli, savaş görmüş, zaferi tatmış, düşmanı kovalamış gazilerdi. Bir an önce cepheye gitmek, isyan çıkararak devletin ve milletin başını belaya sokan isyancıları tepelemek istiyorlardı. Çok öfkeliydiler. 10 yıldır ilk kez barış yaşanmaktaydı. Devlet yaraları sarmaya, eksikleri gidermeye çabalıyor, halk yeni yeni kendine geliyordu. Tam bu sırada isyan çıkarmanın bir tek adı vardı, hainlik. Bazı Çanakkale Savaşı gazileri de askere alınmak istediler ama hepsi elleri yüzleri öpülerek evlerine gönderildi. Seferberlik depoları açılmış, giysiler, araç ve gereçler, toplar, makineli tüfekler, mermiler, fişekler, el bombaları çıkarılıyor, birliklerin mevcudu ve silahları iki katına yükseltiliyordu. Kısa süreli bir talim ile bilgiler tazelenecek, birlikler kuşatma hareketi için emir bekleyeceklerdi.